Ayrım 3. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 21. 2. Kebnekaseli, Akya. Akşam. İri genç kazın kibirden yanına varılmıyordu. Peşlerine takıldığı yaban kazlarıyla memleketi bir baştan bir başa dolaşıyor, kümes hayvanlarını alaya alıp eğleniyordu. Ama bütün şevkine, keyfine rağmen akşama doğru yorulmaya başladı. Derin derin soluyup kanatlarına daha fazla hız vermeye çalıştı ama boşuna. Hayli gerilerde kalmıştı. Sürünün artçıları olan yaban kazları, evcil kazın peşlerinden gelmekte güçlük çektiğini gördüler. İki sıranın birleştiği noktada uçan ve sürünün güdücüsü olan kaza seslendiler.
Kebnekaseli Akya! Kebnekaseli Akya!
Ne var?
Ak kaz gerilerde kaldı.
Hızlı uçmak ağır uçmaktan daha kolaydır. Söyleyin ona,
dedi Akya. Eskisi gibi yoluna devam etti. Evcil kaz bu öğüde uymaya çalıştı ve hızını arttırdı. Fakat daha çok yoruldu. Yollarla tarlaları ayıran tepesi budanmış söğüt ağaçlarının hizasına kadar indi.
Akya! Kebnekaseli Akya!
Diye yeniden seslendi artçılar. Zavallı beyaz kazın katlandığı zahmeti görüyorlardı.
Ne var gene?
Diye sordu öfkeli sürübaşı.
Akkaz aşağıya düşüyor! Akkaz aşağıya düşüyor!
Yüksekten uçmak, alçaktan uçmaktan daha kolaydır. Söyleyin ona,
diye cevap verdi Akya. Önceki hızını azaltmadan yoluna devam etti. Zavallı evcil kaz bu öğüdü de tutmaya çalıştı ama yükselmeye çabalayınca soluğunun kesildiğini ve yüreğinin göğsünü yarıp dışarı fırlayacak gibi olduğunu hissetti.
Akya! Akya!
Diye seslendi uçtaki kazlar.
''Beni rahat bırakamaz mısınız?''
diye hışımla haykırdı Akya.
''Akkazın soluğu tıkandı. Ölecek bu gidişle. Akkazın soluğu tıkandı. Ölecek bu gidişle.''
''Sürüye yetişemiyorsa kümesine dönsün.''
dedi sürübaşı. Uçuşunu yavaşlatmayı aklından bile geçirmedi.
Demek böyle,
dedi beyaz kaz. Yaban kazları onu beraberlerinde Laponya'ya götürmeyi filan düşünmemişlerdi. Bunu şimdi anlıyordu. Asıl istedikleri kümesinden ayırıp onu alaya almaktı. Gücünün kesilmesinden ve şu serseri kaz sürüsüne bir evcil kazın da kendilerinden aşağı kalmadığını gösteremediğinden dolayı öfke içindeydi. En kızdığı da talihin şu Kebnekaseli Akya denilen naletle onu karşı karşıya getirmiş olmasıydı. Bir kümes kazı olduğu halde Akya adlı, 100 yaşını aşkın, sürübaşı bir kazdan söz edildiğini o bile duymuştu. Çok büyük bir üne sahipti. En iyi yaban kazları hep onun sürüsüne katılmak isterlerdi. Ama bir evcil kaz için şu Akya'yla sürüsüne rastlamaktan daha berbat bir şey olamazdı. Hele de bu evcil kaz yaban kazlarıyla aşık atmayı aklına koymuşsa. Genç kaz ötekilerin gerisinde uçmasını daha ağır sürdürüyor, bir yandan da ne yapacağını düşünüyordu. Birden sırtındaki küçük adam sesini yükseltti.
Sevgili Martin'im, senin gibi ömründe uçmamış bir kazın ta Laponya'ya kadar yaban kazlarıyla gitmesinin imkansız olduğunu artık anladın herhalde. Başına daha büyük belalar gelmeden eve dönsen daha iyi olmaz mı?
Sahi, yetmiyormuş gibi. Bir de sırtında evin oğlu vardı. Zaten tepesi atıyordu ona. Şimdi de onun bu yolculuğun hakkından gelemeyeceğini sanıyordu. He? Dişini sıkıp bu işin altından kalkmaya karar verdi.
Bana bak, dedi. Dişlerinin arasından, ağzından bir kelime daha çıkarsa, rastladığımız ilk kireç ocağına fırlatır atarım seni alemallah.
O hırsla ötekilerin hızında uçmaya koyuldu. Fakat ne olursa olsun daha fazla dayanamayacaktı. Neyse ki buna lüzum kalmadı. Güneş hızla alçaldı. Onun battığını gören kazlar yere doğru dalışa geçtiler. Oğlanla kaz daha düşünmeye vakit kalmadan kendilerini Vamsjö gölünün kıyısında buldular. Çocuk yere atlarken geceyi herhalde burada geçireceğiz dedi. İnce bir kum şeridinin üstündeydi. Önündeki pek de güven verici olmayan bir göl manzarası uzanmaktaydı. Gölün hemen bütün yüzü koyu renkte, pütürlü, üstelik her ilkbaharda olduğu gibi yer yer çukurlar, oyuklar açılmış bir buz tabakasıyla kaplıydı. Erimeye yüz tuttuğu görülüyordu. Kıyıdan ayrılmış, koyu renkte, düz, geniş bir su şeridiyle çevrelenmişti. Ama daha tamamen erimemişti. Erimedikçe de yöresine soğukluk ve hüzünlü bir kış görüntüsü vermekteydi. Gölün karşı kıyısında açıklık ve aydınlık bir bölge var gibiydi. Ama kazların indiği yerde koca bir çam ormanı yayılmaktaydı. Sanki bu reçineli orman kışı içinde saklıyordu. Başka her yerde toprak meydana çıkmıştı. Ama sık ağaçların dibinde kar, eriye dona, katılaşmış bir buz tabakası halini almıştı. Oğlan bir kış ülkesinin ıssızlığı içinde kaybolduğunu düşündü. Öylesine sıkıldı ki neredeyse avaz avaz bağıracaktı. Açtı. Bütün gün ağzına bir şey koymamıştı. Ama yiyecek ne bulabilirdi ki? Mart ayında ne toprak ne de ağaçlar insanoğluna karnını doyuracak bir nimet bahşediyordu. Evet, nereden yiyecek bulacaktı? Onu kim ağırlayacak? Kim altına bir döşek serecekti? Hangi sıcak çatı altına sığınacak? Vahşi hayvanlara karşı onu kim koruyacaktı? Güneş hepten batmıştı. Göl soğuğunu etrafa yayıyordu. Gökten karanlık yağıyor, korku gecenin adımlarına siniyor, ormandan gizli ayak sesleri ve hışırtılar geliyordu. Çocuğun göklerde uçarken duyduğu sevinç, cesaret uçup gitmişti. Sıkıntı içinde yol arkadaşlarına döndü. Artık onlardan başka kimsesi yoktu. Genç kazın hala kendine gelemediğini fark etti. İndiği yerde ölü gibi yatmaktaydı. Toprağa uzattığı boynu hareketsizdi. Gözlerini yummuştu. Soluğu kesildi kesilecek gibiydi.
''Sevgili Martin'' dedi Nils. ''Bir yudumcuk su içmeyi denesene.''
Ama kazdan ses soluk çıkmıyordu. Çocuk önceleri hayvanlara, bu arada kazlara çok kötü davranmıştı. Ama şu anda şu zavallı kazın kendinin tek dayanağı olduğunu düşünüyor, onu kaybetmekten çok korkuyordu. Suya uzanabilmesi için onu itmeye çalıştı. Kaz çok büyük ve ağırdı. Bu oğlanın becerebileceği iş değildi ama sonunda başardı. Kaz başı önde suya indi. Balçığın içinde bir an hareketsiz kaldı ama sonra doğruldu. Yüzüne gözüne su dolmuştu. Silkelendi, soluk aldı. Sonra kamışlar ve sazlar arasında kurumlu kurumlu yüzmeye koyuldu. Yaban kazları ondan önce suya girmişlerdi. Ne evcil kazı, ne de onun mini mini süvarisini düşünmeden kendilerini göle atmışlardı. Yıkanmışlar, yuğunmuşlar, şimdi de su yoncalarıyla yarı çürümüş çöl otlarını ağızlarında geveliyorlardı. Beyaz kaz tarihe bakın ki küçük bir sazan balığı gördü. Hemen onu yakaladı, kıyıya doğru yüzüp oğlanın önüne koydu.
"Beni suya ittiğin için sağ ol," dedi. "Bak, ben de karşılığında sana bunu getirdim."
Oğlancık bütün gün boyunca ilk olarak dostça bir söz işitiyordu. Öylesine sevindi ki içinden kazın boynuna atılmak geçti. Ama cesaret edemedi. Armağandan memnundu. Önce balığın çiğ olarak yenemeyeceğini düşündü. Sonra da deneme hevesine kapıldı. Bıçağının hala yanında olup olmadığını sordu kendi kendine. Neyse yanındaydı. Pantolonunun kemerinde asılı duruyordu. Ama o da küçülmüş, bir kibrit çöpü kadar olmuştu. Ama balığı yüzmesi ve içini temizlemesi için bu yeter de artardı bile. Bu işi bitirince balığı yiyip yuttu. Karnı doyunca yiyeceğini çiğ olarak yemiş olmaktan utanç duydu. "Anlaşılıyor ki ben artık insan değil, sahici bir cinim." Çocuk yemek yerken kaz da sessiz sedasız yanında duruyordu. Son lokmasını da bitirdiğini görünce alçak sesle ona,
"Öyle bir yaban kazı sürüsünün içine düştük ki," dedi. "Hepsinin burnu Kaf Dağı'nda. Evcil hayvanları hor görüyorlar."
"Evet, farkındayım," dedi çocuk.
"Laponya'ya kadar peşlerinden kopmayıp bir evcil kazında yabana atılamayacağını onlara bir gösterebilsem, bu benim için büyük şeref olacak."
"Evet," dedi çocuk tereddütlü bir sesle. Çünkü kazın bunu yapabileceğine inanmıyordu. Ama tersine laf etmek de istemiyordu.
"Ama böyle bir yolculuğun hakkından tek başıma gelebileceğimi sanmıyorum," dedi kaz. "Bana yardım için senin de birlikte gelip gelemeyeceğini bilmek isterdim."
Şüphesiz çocuğun aklındaki tasarı en tez yoldan evine dönmekti. Ne cevap vereceğini şaşırdı.
"Bizim, yani seninle benim, düşman olduğumuzu sanıyordum birbirimize," dedi.
Ama kaz her şeyi unutmuş görünüyordu. Sadece az önce çocuğun kendi hayatını kurtarmış olduğu aklındaydı.
"Ben evime, annemle babamın yanına dönmek isterdim," dedi çocuk.
"Sonbaharda dönersin oraya," dedi kaz. "Ben götürürüm. Seni evinin eşiğine bırakmadan yanından ayrılmayacağım. Söz sana."
Çocuk bir süre ana babasından uzakta kalmanın daha iyi olacağını kurdu. Onun için bu tasarı ona pek fena gelmedi. Arkasında büyük bir gürültü duyduğunda, teklifi kabul ettiğini söylemek üzereydi. Yaban kazları hep birlikte sudan çıkmış, kanatlarını sallıyorlardı. Sonra sürübaşı kaz, başlarında olmak üzere, uzun bir sıra yapıp onlara doğru yöneldiler. Yaban kazlarını görünce evcil genç kazın keyfi kaçtı. Önceleri onları evcil kazlara benzetmiş, kendi hısımları olarak kabul etmişti. Şimdi bakıyordu da hepsi kendisinden küçüktü. Hiçbiri beyaz değildi. Hepsi kırçıldı. Üzerlerinde kahverengi çizgiler vardı. Gözlerine bakan korkardı. Sarıydı ve kor gibi parlıyordu bu gözler. Bizimkine hep iki yana yalpalayarak ağır yürümenin bir kaza yakışacağını öğretmişlerdi. Oysa bunlar yürümüyor, adeta koşuyorlardı. Hele ayaklarını görünce çok tedirgin oluyordu. Geniş ayaklardı bunlar. Tabanları çatlamış, pütür pütür olmuştu. Yürüdükleri yere aldırmadıkları anlaşılıyordu. Bir yol tutturdular mı, ne olursa olsun geri dönmüyorlardı. Güçlü, kuvvetli, bakımlıydılar. Ama ayaklarına bakınca, verimsiz ülkelerin onca karnını çektikleri görülüyordu. Öbürküler daha tam yaklaşmamıştı. Evcil kas, kaşla göz arasında çocuğa,
"Sorduklarına dobra dobra cevap ver,"
dedi.
"Ama ne olduğunu sakın söyleme."
Yaban kazları boyunlarını sallayarak onları selamladılar. Erkek evcil kaz, daha da büyük bir nezaketle karşılık verdi. Selamlaşma faslı bittikten sonra kılavuz kaz,
"Kim olduğunuzu bilmek isterdik,"
diye sözü açtı.
"Kendimi tanıtmak için söyleyecek pek bir sözüm yok,"
diye cevap verdi evcil kaz.
"Geçen yılın ilkbaharında Skanör'de doğdum. Sonbahar gelince Vemmenkönklü Holger Nilsson'a sattılar beni. O zamandan beri onun kümesindeyim." "Soyunda sopunda ün yapmış kimse yok anlaşılan,"
dedi sürübaşı.
"Peki, neden yaban kazlarıyla gelmek istedin?" "Belki evcil kazlarında işe yaradıklarını göstermek için." "Vah! Bizim de öğrenmek istediğimiz bu zaten,"
dedi Akka.
"Uçma işini ne kadar becerdiğini yeterince anladık. Ama başka alanlarda da daha dayanıklısındır belki. Mesela yüzme alanında bizimle yarışmak ister misin?"
"Çok iyi yüzdüğümü söyleyemem. Bir karışlık sularda yüzdüm hep."
Akka'nın kendini geri gönderme konusunda çoktan karara vardığını sanıyor, onun içinde sözünü esirgemek gereği duymuyordu.
Öyleyse koşmakta mahirsindir belki,"
dedi yaban kızı.
"Koşmakta mı? Yok canım. Evcil kazların koştuğunu hiç görmedim,"
diye cevap verdi böbürlene böbürlene.
"Ben de denemedim ömrümde."
Akka artık onu yanlarında taşımayacaklarını söyler, bu işte biterdi. Bunun böyle olacağından emindi. Bunun için de aldığı cevaba pek şaştı.
"Sorduklarıma açık açık cevap veriyorsun. Demek ki mert birisin. Bu da iyi bir arkadaş olabileceğini gösterir. Baştan hiçbir şey bilmesen bile, ne yapıp yapamayacağını anlayana kadar birkaç gün bizimle kal. Ne dersin?"
"Kalırım, peki,"
dedi evcil kaz sevinç içinde. Bunun üzerine Akka, gagasıyla çocuğu işaret ederek,
"Peki ya, yanındaki kim?"
diye sordu.
"Böyle bir varlığı ömrümde ilk defa görüyorum."
"Benim yol arkadaşım,"
dedi genç kaz.
Bütün ömrünce kaz çobanlığı yaptı. Bize yararı dokunur sanırım.
Evciler bir kaz için belki,
dedi Akka.
Adı ne?
Birçok adı var,
diye cevap verdi kas tereddüt geçirerek. Birdenbire ne uyduracağını bilememişti. Bir insan ismi söyleyip çocukcağızın sırrını açığa vurmak istemiyordu.
Cin soyundan mı gelme?
Diye sordu bu kere Akka. Evcil kaz duymazlıktan gelip,
siz yaban kazları saat kaçta uyursunuz Allah aşkına?
Dedi.
Bu vakit olunca benim uykudan gözlerim kapanıyor.
Konuşmayı kesmek, böylece de Akya'nın son sorusunu atlatmak istiyordu. Genç kazla konuşan yaban kazı çok yaşlıydı. Bunu anlamakta güçlük çekmezdiniz. Tüyleri tamamen kırlaşmıştı. Başka hiçbir koyu rengin karışmadığı donuk bir kırçıllıktı bu. Kafası diğerlerinden daha kocaman, bacakları daha güçlü, ayakları daha aşınmıştı. Tüyleri sert, omuzları çıkık ve boynu zayıftı. Zaman onu bu hale getirmişti. Bunca yılın alt edemediği tek şey gözleriydi. Parıldayan bu gözler, öbür kazların gözlerinden daha duru, bir bakıma daha genç bakıyordu. Tepeden bakan bir edayla genç kaza döndü.
"Şunu iyi bil,"
dedi.
"Ben Kebne Kasyeli Akya'yım. Sağ yanımda uçan Vasijorlu Yiski'dir. Sol yanımda uçansa Nualilalı Kaksi. Sağımda ikinci sırada uçana Sadjezokkolu Korn derler. Solumda ikinci sırada uçana Svapavaralı Nelja. Onların ardından Ovik, Kuzey Gölleri bölgesinden Visi ve Sjangilili Kunsi gelir. Şunu unutma, bütün bu saydıklarım gibi üçü sağda, üçü solda olmak üzere bunların ardından gelen altı kaz da yüksek dağlardan ve soylu ailelerden gelmedir. Bizi önüne gelenle dost olan başıboş serserilerden sanma. İnan olsun ki hangi aileden gelmiş olduğunu söylemek istemeyen birini aramızda konaklatmayız.
Akya'nın bu sözlerini işitince oğlan bir adım ileri fırladı. Kendisiyle ilgili sorulara dosdoğru cevaplar veren beyaz kazın, sıra Nils'e gelince kaçamağa sapmasına canı sıkılmıştı.
''Kim olduğumu saklamıyorum ben,''
dedi.
''Adım Nils Holgersson'dur. Bir çiftçinin oğluyum. Bugüne kadar insandım ama bu sabah...''
Sözün gerisini getiremedi. Ağzından insan lafı çıkar çıkmaz, kılavuz kaz üç adım geri fırladı. Hele yanındakiler daha da fazla. Hepsi birden hışımla tıslamaya başladılar.
Seni kıyıda gördüğümde kuş kullanmıştım zaten,
dedi Akka.
Defol! Bir insanın yükünü çekemeyiz biz aramızda.
Genç kaz araya girdi.
Nasıl olur bu?
Dedi.
Siz yaban kazları bu kadar küçük bir varlıktan korkuyorsunuz ha? Yarın evine döner tabii. Ama bu geceyi aramızda geçirmesine izin vermelisiniz. Tilkilere, sansarlara karşı tek başına nasıl salabiliriz onu?
Nasıl korur kendini?
Yaban kazı yaklaştı ama gözle görülür bir güvensizlikle.
Küçük veya büyük, dedi. İnsan denilen yaratığın tekin olmadığını öğrendim ben. Ama sorumluluğunu sen üstüne alıyorsan, delikanlı kalsın. Zaten bu geceki konaklama yerimiz sanırım senin kadar onun da işine gelir.
Böyle söyleyerek evcil kazın kendileriyle gelmekten belki cayacağını sanmıştı. Ama o,
bu kadar emin bir konaklama yeri seçmeniz akıllıca bir iş doğrusu,
demekle yetindi.
Ama gene de onun yarın eve döneceğine teminat veriyorsun değil mi?
Diye ekledi Akka.
O zaman benim de sizden ayrılmam gerekecek,
dedi genç kas.
Çünkü kendisine bırakmayacağıma söz verdim. Orası kendin bileceğin iş,
dedi yaban kızı.
İster gidersin, ister kalırsın.
Sözlerini bitirince de kanatlarını çırparak buzlu göle doğru havalandı. Öteki yaban kazları da ard arda sıralanıp onun peşinden gittiler. Çocuk Laponya yolculuğu hayali suya düştüğü için fena halde üzgündü. Üstelik geceyi orada geçirmekten de korkuyordu.
Vaziyet gittikçe sarpa sarıyor arkadaş, dedi kaza. Buzun üstünde soğuktan gebeririz biz.
Ama kazın cesareti yerindeydi.
Sandığın gibi tehlikeli değil, dedi. Yalnız senden bir isteğim var. Taşıyabileceğin kadar otla saman topla. Çarçabuk.
Oğlan bir kucak dolusu kuru ot toplayınca, kaz onu gömleğinin yakasından kaptığı gibi havalandı, buzluğa doğru uçtu. Yaban kazları ayakta, yan yana dizilip, başlarını kanatlarının altına sokmuş, öylece uyumuşlardı.
Şimdi de otu ayaklarımı buzdan kesecek şekilde yere yay,
dedi kaz.
Şimdi sen bana yardımcı ol, sonra da ben sana.
Oğlan denileni yaptı. İş bitince onu gene gömleğinin yakasından kavradı ve kanadının altına soktu.
Sanırım orada üşümezsin, dedi kanadını kapatırken.
Oğlan tüylerin arasına öylesine gömülmüştü ki cevap bile veremedi. Yeri gerçekten sıcacıktı. Fazla yorulmuştu da. Çok geçmeden uyuyup kaldı.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 29.